Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan Hazreti Adem aleyhisselamdan başlayan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan peygamberlerin hayatlarını gündeminize taşımaya gayret ediyoruz. Onların güzel hayatlarını hayatımıza şifa olması duası ve niyazıyla kıymetli hocamız Erhan Turan'dan dinliyoruz diyerek başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Allah razı olsun, hoş bulduk, çok sağ olun.
Sizler de çok sağ olun hocam. Geçtiğimiz hafta Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam'la mektuplaşmalarından bahsettik ama bu mektuplaşma bir baba-oğul mektuplaşması değildi. Yakup Aleyhisselam kiminle mesajlaştığını bilmiyordu. Oğlunu hapseden bir Mısır melikine yazdığını zannediyordu. Halbuki evet, diğer oğluna yazmıştı, mektup yazıyordu. Evet. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu cevapla birlikte onun Yusuf Aleyhisselam olduğunu anladı. Bu bir melik mektubu değildir. Evet. Bir peygamber mektubudur. Bunu yazan da olsa olsa Yusuf Aleyhisselam'dır. Yani Yusuf'tur, oğlum evet, Yusuf'tur dedi. Bunu neye göre söyledi? Siz geçen haftaki programımızda Yusuf Aleyhisselam'ın mektubunda yazmış olduğu bazı ifadelerden yola çıkarak evet, bu ifadeleri bilse bilse bir peygamber bilir evet, dediniz. Bu ifadelerden dolayı Yakup Aleyhisselam oğlunun Yusuf olduğunu anlamış oldu dedik ve nokta koymuştuk geçen haftaki programımıza. Bu hafta o mektuplar üzerine konuşmaya devam edeceğiz ve daha sonra kardeşler buluşacak ve evet, Yusuf Aleyhisselam artık kuyuya atan abilerini de affedecek. O merhameti de, o görmüş affedebilmeyi de konuşacağız, görmüş olacağız.
İnşallah.
Bu mektuplardaki metinler üzerinden devam ediyorduk hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Hocam çok güzel bir giriş oldu. Allah razı olsun. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın farkında olmadan evladıyla haberleştiği bir mektuplaşmaydı bu. Hı hı. Bir itirafla bitmişti. Olsa olsa bu bir melik mektubu değil. Ancak bir peygambere aittir ya da bu mektubun sahibi Yusuf'tur. Hı hı. Yani tabii biz muhtevadan böyle çok fazla bir şey çıkar mıyı bilemiyoruz ama peygamber kalbiyle ve kalpten kalbe bakınca birçok şey görülüyor demek ki. Ve o sözler artık işareten Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'da gösteriyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam artık onun varlığını hissetmeye başlayınca zaten öldüğüne inanmamıştı. Hı hı. Hemen evlatlarına derhal yola çıkın dedi. Hemen gidin ve ondan tekrar zahire isteyin, işte erzak isteyin ve kıtlık bastığını söyleyin ve çocuğumu da, yani Bünyamin'i de alın geri getirin der gibi yola gönderdi, tekrar gönderdi. Onlar geldiler, bu üçüncü geliş oldu artık. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdiklerinde yine Yusuf Suresi 89. ayette, ey aziz, bizi de çoluk çocuğumuzu da kıtlık bastı. Yani artık şartlar çok zorlaştı, durum çok kritik. Artık elimizde de yiyecek içecek hiçbir şey kalmadı. Biz bu sefer çok fazla bir parayla da gelemedik. Yani elimizde bu kadar meblağımız da kalmadı. Çünkü onu harcıyoruz, onu kullanıyoruz. Çok fazla birikimimiz de kalmadı. Eğer lütfedersen bize tahsisatımızı, yani vereceğin erzakı yine tam ver. Ve sadaka da ver. Yani biz bundan fazlasına da muhtacız. Hmm. Şüphesiz ki Allah tasadduk edenleri mükafatlandırır diye. Evet. Bir itirafla geldiler aslında.
Şimdi Yakup Aleyhisselam aslında bu niyetle göndermiyor değil mi?
Tabii onun niyeti Yusuf'u öğrenin. Niyeti bu. Hmm. Yakup Aleyhisselam.
Bunu açık açık söylüyor mu?
Yok, söylemiyor. Söylemiyor.
İhtiyacımız var.
Tabii
gidin,
ihtiyacımız var. Gidin ve bir bakalım bu meselenin aslı nedir? Yani mektubun tahkikatını istiyor aslında. Mektubun tahkikatını istiyor. Yani bu mektup gelse bir peygamberden gelir. Bir bakın o peygamber midir? Ya da Yusuf'tur, o Yusuf mudur?
Yani bunu açıkça oğullarına söylüyor mu?
Tabii söylüyor.
Söylüyor.
Tabii açıkça
ama
söylüyor.
Ama bu bahaneyi sunarak gidin, tabii, isteyin
tabii
diyor.
Yani gittiğiniz zaman erzak da alın, gelin. Şeyi bu, durgusu bu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın üçüncü gönderimi. Sonra tabii onlar bunu söyledikten sonra Hazreti Yakup burada tabii bir itirafla, yani bizim durumumuz çok kötü. İşte tahsilatımız bitti. Çok fazla gıda kalmadı vesaireyle gelince Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara Allah'ın kendilerine daha önce vermiş olduğu nimetleri ve verilen nimetin sizler tarafından kıymetinin bilinmediğine işaret ederek. Çünkü Yusuf Aleyhisselam onları biliyor. Bir kere babaları peygamberdi. Yusuf Aleyhisselam onların içlerindeydi. Ve kendilerine birçok nimet veriliyordu. Çok iltifata tabi olmuşlardı. Bunu da yaşamayınca Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara siz cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz değil mi dedi. Yani onlar böylece Allah tasadduk edenleri mükafatlandırır deyince Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hicranıyla Hazreti Yusuf Aleyhisselam yaptığı tespitlerle Allah size birçok nimet vermişti. Birçok nimetin içerisinde ki babanız peygamber ve babanıza siz çok kıymetli nimetin kıymetini bilemediniz. O kıymetli nimetlerin değerini bilemediğiniz için de işte elinizden bunların hepsi uçtu gitti. Ne oldu? Cahilliğiniz döneminde, siz o cehalet döneminizde Yusuf'u ile kardeşine neler yaptınız? Bu muameleyi biliyorsunuz değil mi? Dediğinde bundan sonra artık Yusuf'u tanıdılar. Anladılar ki karşısında duran, yani Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri Bünyamin'e de o eziyeti yapmışlardı. Bundan da haberi var. Öyle olunca onlar kalu inneke le ente Yusuf. İnneke le ente Yusuf. Sen Yusuf musun? Dediler. Çünkü kendi hallerini, kendi durumlarını ancak o bilir. Başkası bilmezdi. Çünkü Hazreti Yusuf Aleyhisselam onların bazı yaptığı halleri haber veriyor. Bazı rivayetlerde geçiyor bunlar. O halleri söyleyince onlar sen gerçekten Yusuf musun dediler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da burada Allah'ın lütfuyla, takva ve sabırla üzerine verilen o muhsinlere, ihsan sahiplerine verilen nimeti işaretle evet dedi, ben Yusuf'um dedi. Allah bize lütufta bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve belalara katlanıp sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez dedi. Çünkü birçok musibet gör. 40 yıl basit bir rakam değil. Dile kolay bu. 40 yıl. Ve hafif bir sıkıntı da değil. Babadan uzaklık bu aynı zamanda bir mesafe uzaklığı da. 1300 belki 1400 kilometrelik bir uzaklıktan bahsediyoruz. Onu da geçtik. Zindan var 12 sene. Ve üzerinde birçok hal dönüyor. Neler yaşadığını Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Tabii ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunları biliyor. Kardeşlerin yaşadığı hal, üzerlerindeki durum, onu da bir kenara bırakalım. Babanın hicranı, Efendimizin ifadesiyle 70 anne hicranıyla nasıl bir özlem. Bunların her biri bir musibet. Bu musibetlere biz sabrettik. Allah da o sabrın karşılığında bize mükafatlar verdi. Yani inne ma'al usri yusra fe inne ma'al usri yusra.
Eyvallah.
Her zorlukla beraber bir kolaylık var. O kolaylığın karşısında da bir mükafat veriyor Cenab-ı Hak. Hemen bir ikramda bulunuyor. Ardından kardeşler tekrar dediler ki Allah'a and olsun ki hakikaten Allah seni bize üstün kılmıştır. Gerçekten biz ise size yaptıklarımızda hata etmişiz. Bu 40 yıl sonra anladıkları ve itirafları. Normalde bu itirafı hemen yapacaklarını söylüyorlardı. Ne demişlerdi Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attıkları zaman? İstiğfar ederiz. Bu istiğfar 40 yıl gecikiyor hocam. Niçin? Çünkü tarafları var bu istiğfarın. Bu tek başına bir günahın ya da tek başına bir kabahatin. Meşru anlamda söylemeyelim de bu yanlış anlaşılmasın. İşte yapılsın diye söylemiyoruz. Ama bir insan içki içtiyse, içtiği içki Cenab-ı Hak ile arasındaki olan günah karşılığıdır. Eğer bir yere musallat olmadıysa, sağa sola zarar vermediyse, evinde oturup içip sabahladıysa, işlediği günah Allah ile kendisi arasında olan bir günah olarak kalır. Tabii ki İslam hukukuna göre devir şartlarında cezalandırmalar da olmuş, dışarıda içki içip insanlara zarar verenler vesaire. Ama neticede onun tövbesi, istiğfarı Cenab-ı Hakk'a. Ama işin içerisine kul ile ilgili hak girdiği zaman taraflar olmak zorunda. Burada ya Hazreti Yakup bir taraf, Hazreti Yusuf, Hazreti Yusuf'un kardeşi Bünyamin bir taraf, diğer 10 kardeş bir taraf, diğer kız kardeşler bir taraf, burada halalar var bir taraf, diğer anneler var diğer taraf, herkes bir taraf burada. Artı Kenan bölgesinde peygamberi olduğu topluluk bir taraf, Mısır'da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın etrafında olanlar bir taraf, yani tek taraflı değil.
Geçen karşılığı programımızda var. Bunu suya düşen bir damla örneğiyle verdiniz.
Evet. Yani bunun halkalara. Gibi. Yani bir hale Yani bir küçük damla bir haleye, haleler halelere böyle döndükçe, yani kovanın büyüklüğüne göre açıldıkça açılır hocam. Yani koskoca bir okyanusa da atsanız o damlayı, dağıldıkça dağılır. Ondan dolayı çevre genişledikçe hak sahiplerine genişlik ortaya çıkıyor. Bu sebeple çok dikkatli olmak lazım. Burada bir şey var tabii dikkat çekmemiz gereken. Hazreti Yusuf onlara ben sizden üstünüm hiçbir zaman demedi. Hiçbir zaman söylemedi. Yani onlarla bir araya geldiğinde ya da onlarla bir araya oturup kalktığında, rüyasını gördüğünde, rüya tabir edildiğinde kardeşlerine hiç üstünlük taslamadı. Ve onlara ben üstünüm de demedi. Ama onlar dediler ki hakikaten Allah seni bizden üstün kılmıştır. Demek ki bu vasıflar bir üstünlük vasfı.
Üstün olduğunu söylememek üstünlük vasfı.
Yani onu kendinde bir işte la fahra dediği peygamberimizin Mekke'nin fethinde mübarek sakalları devesinin üzerine değecek kadar secdeye vararak la ayşe illa ayşül ahirah dediği Hazreti Peygamber'in yani ahiret hayatından ötesi yok, bundan başkası yok ve övülmeye, kibirlenmeye, büyüklenmeye, büyüklük taslamaya da hiç lüzum yok. Neticede mezarda herkes eşit hocam. Bir bakıyorsunuz bütün topraklar tesviye aynı seviyede. Herkesin tabutu ya da merteği aynı seviyede. Gömüm aynı şekilde ve üzerine konulan taş aynı şekilde bir taş. Yani ne olur? Biraz tumturaklı olur. İşte taşın fiyatı biraz pahalı olur, o başka. Onun da alttakine faydası yok.
Eyvallah.
Yani böyle bir hal. Ama ne diyor Peygamberimiz? O halde olmaya üç şey yaparsanız, üç şeyden birisi o amel defterini açık bırakır. İşte sadaka-i cariye yapmak, işte bir evlat yetiştirmek, bir talebe bir ilim yapmak, ilimle uğraşmak. Bunların her biri o kapıyı açık tutar diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Yusuf onlara hiçbir zaman kendinin üstün olduğunu söylemedi. Ama onlar itiraf ederken Hazreti Yusuf'un üstünlüğünü söylediler. Dediler ki sen gerçekten bizden üstünmüşsün. Biz bunu gördük. Niçin? Çünkü af edebilmek ayrı bir şey. Çünkü Hazreti Yusuf Aleyhisselam burada onlar kendisine ne yapılacağını merak ettiğinde, bir önceki derste yine söylemiştik, geçtiğimiz derste de, etrafında adamları var Hazreti Yusuf'un, Mısır'ın meliki, yani bir göz işareti, bir el işareti, 10 kardeşin 10'unu da şöyle doğratmaya yeter aslında. Hazreti Peygamber'in Mekke'nin fethinde girdiğinde bize ne var dediklerinde Hazreti Peygamber ne bekliyorsunuz diye sormuştu. Bunu da inşallah burada kısaca söyleyelim. Hazreti Peygamber girdiği zaman Mekkelilere ne var bize diye sorduklarında Peygamberiniz benden ne beklersiniz diyor. Yani aslında burada sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız da demek istiyor. Yani siz ne yapardınız? Herkese kıtır kıtır keserdiniz. Zaten hedefiniz buydu. En küçük neferden en büyük peygambere kadar her birimizi katletmekti. Ama diyor ben size bunu söylemeyeceğim diyor. Ben size Yusuf'un kardeşleriyle olan haliyle cevap vereceğim. Yani size ben intikam değil, af ile geldim diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam.
Bugün size hiç başa kakma ve ayıplama yok.
Yoktur.
Allah sizi affetsin. Evet. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf Suresi 90-92. ayet.
Şöyle ayetler, şöyle hadisler de var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kulu affettiği zaman Allah o kula aftan dolayı affeder buyuruyor mesela. Niçin? Çünkü sen affedersin. Ben affedicilerin daha affedicisiyim.
Ben altta kalır mıyım? Kalmam.
Yani hani anlatılır ya, ben infak ettim, o verdi. Ben daha çok infak ettim, o daha çok verdi.
Allah'la yarıştım diyor ya.
Sonra ne diyor? Kaybettim diyor.
Kaybettim. Ben verdim, o verdi. Ben verdim, o verdi. Kaybettim.
Kaybettim. O yüzden bu anlamda Allah tövbeleri kabul edendir. Ve muhatabın bu anlamda hocam davasından, yani gönülden böyle gitmesi gerekiyor, vazgeçmesi gerekiyor. Bazen dil ucuyla aflar vardır. Bundan da bahsetmiyoruz.
Baştan sağmak için.
Yani öyle değil. Gerçekten gönül almak lazım. Efendimiz bu kul hakkını anlatırken ahirete asla üzerinize kul hakkıyla gelmeyin. Çünkü oradaki rezillik diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ölçüsü olmayan bir rezillik. Bundan dahası vardır diyor. Dünyada rezil olmayı tercih edin diyor. Ya gelin diyor arkadaşınıza, kardeşinize, her kimse o hak sahibine. Gel bir helalleşelim deyin. Velev ki diyor yeryüzünde diyor rezil olacağınızı da bilseniz. Çünkü dünyanın rezilliği ahiretinin rezilliğin yanında hiçbir şeydir diyor Peygamberimiz. Tabi burada yine Fussilet suresinde وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ ayeti var. İyilikle kötülük bir olmaz diyor Cenab-ı Hak. Sen en güzel bir şekilde iyilikle kötülükleri önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bakmışsın ki sana candan bir dost olmuş. Yani burada muhabbet o dostluğu da ortaya çıkarıyor. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı tebliğde Ebu Süfyan'dan çok çekti. Ebu Süfyan Hazreti Peygamber'in amcası, tam Mekke'nin fethine kadar İslam olmadı. Böyle olunca o arada çokça hicvetti peygamberimize. Böyle yeren şiirler söyledi. Hatta Hasan bin Sabit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah müsaade edersen cevap vereyim" demişti. İzin verdiydi Efendimiz. Şiirle cevap vermesine izinler vermişti. Bu haliyle Hazreti Peygamber çokça sıkıntı çekti Ebu Süfyan'dan. Bir defasında Ebu Süfyan Müslüman değildi. Karşılaştılar. Hazreti Peygamber onun yüzüne bile bakmadı. Yüzüne bile bakmadı. Öyle olunca Hazreti Ali'ye dedi ki, yani ne oluyor dedi, niçin böyle bir hal oldu dedi. O da yani sen Efendimiz'e az etmedin yani, neticede o sana nasıl böyle bir tavırda davranışta bulunsun şeklinde söyleyince, geldi Hazreti Peygamber'e ayetle özür diledi. O ayette Allah'a andolsun ki hakikaten seni Allah bizden üstün kılmıştır. Gerçekten biz de yaptıklarımızı hataya düşmüşüz dedi. Hazreti Peygamber'e böyle bir özür beyan etti. Hazreti Ebu Süfyan oldu sonra. İşte tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize buyurduğu gibi yine Yusuf suresinde kardeşler kendileri hakkında bir cevap bekliyorlar. Tabii ne olacak yani? Şimdi biz, Yusuf bizi biliyormuş, tanıyormuş. İfşa da olduk artık, herkes herkesi tanıyor. Etrafında askerleri de var. Belki tam intikamın zamanı. Yani şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani kardeşler o nefretiyle o imkanı bulsalardı ne yaparlardı acaba? Hazreti Yusuf olan o sinirleriyle, o öfkeleriyle ne yaparlardı? Nasıl bir duruş sergilerlerdi acaba diye bir düşünüyorum açıkçası. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a size başa kalkmak yok, size bugün af var demek yakıştı. Evet,
kendine yakışanı yaptı.
Elbette ki. Çünkü o kalp onu ortaya çıkarır. O yüzden yani Müslümanın bu anlamda kalbini dar tutmaması lazım. Dar kalbini genişletmek için elinden geleni yapması lazım. Ardından tabii Hazreti Yusuf Aleyhisselam gömleğini çıkardı. Gömleğini çıkardıktan sonra kardeşlerine dedi ki, aranızdan birisi bunu alsın, götürsün, babama götürsün. O da yüzüne sürdükten sonra inşallah gözleri şifa olacaktır. Yani 93. ayette benim gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, rahatlıkla görmeye başlayacaktır. Sonrası ailemin tamamını bana getirin. Yani artık Kenan bölgesinde Yakup Aleyhisselam efradıyla birlikte, Beni İsrail ile birlikte kalkacak, neleri varsa toparlanıp Mısır diyarına gelecekler. Tabii burada şu da bir gerçek. Yani neticede bir kumaş, bir gömlekten bahsediyoruz. Tabii bu gömleğin Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail Aleyhisselam tarafından cennetten verildiği ile ilgili rivayetler de var. Yalnız burada şu var, onu gözden kaçırmayalım hocam. Gömleği taşıyan kardeş gömleğin halinden habersiz.
Bir haber.
Bir haber. Yani nimet var elinde ama nimetten habersiz. Yusuf gömleği giyendi, Yusuf'tan habersizlerdi. Yusuf'un gördüğü rüyayı kendi nefisleriyle yorumlamışlardı. Yani göz kapanıyor. Hırs, haset, bu şekilde kin, nefret. Kalbi sanki kapatıyor, köreltiyor. Gözler görmez oluyor, kulaklar duymaz oluyor. Ağız hakikati konuşamaz oluyor. Elinde gömlek var ama gömleğin kokusundan habersiz. Yalnız gömlek yola çıkmaya başladığında Hazreti Yakup Aleyhisselam, "Eğer bana deli demeyecekseniz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum diyeceğim size" diyor. Yani ta Mısır'dan Kenan'a Hazreti Yakup Aleyhisselam o gömleğin kokusuna vakıf oluyor ama gömleği elinde tutan kardeş gömleğin kokusundan bir haber maalesef.
Hocam şunu da açıklasak. Şimdi bir gömleğin göze sürülerek gözü açması
bir vasıta.
Bu olayı açıklayabilir miyiz?
Tabii yani tabii. Bir çok tevessül diyoruz buna biz aslında. Yani bir vasıta. Yani bir hakikatin vasıtası. Çünkü Cenab-ı Hak sebepler halk ediyor. Yani dünyadaki her hayat için mi? Nasıl ki cenneti kazanmak için ibadetler sebeptir. Nasıl ki cehenneme gitmek ibadetsizliğin sebebidir. Bir sebepler manzumesi var. Ve Cenab-ı Hak burada Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözünü bu gömleksiz de açar. Buna zaten o gömleğe o yetkiyi gücü verecek olan Allah'tır. Normalde bir kumaş parçası. O yüzden söyledik derse başlarken. Böyledir ama neticede bir kumaştır. Bir parça bezden oluşur. Yalnız Allah-u Teala o bezin sahibiyle beze bir kıymet yüklüyor. İşte gömlek İbrahim Aleyhisselam giyince, Yakup Aleyhisselam giyince, ondan önce İshak Aleyhisselam giyince, Yusuf Aleyhisselam giyince gömlek farklılaşıyor. Kıymet kazanıyor, değer kazanıyor. Burada Allah-u Teala Hazreti Yakup Aleyhisselam'a o gömlekle sanki Yusuf Aleyhisselam ile nübüvvetin bir bağını kurduruyor Yakup Aleyhisselam'la. Aslında çocuklara şu dersi veriyor. Yani siz baştan beri karşı çıktığınız, baştan beri üstünlüğü, gücü, kuvveti, kudreti eşyaya, mala, mülke, paraya, pula yüklediniz. İşte Allah bir mala, para, paraya, bir şeye değer yüklemediyse yüklediğinizin hiçbir anlamı yoktur cevabı veriyor sanki. Yani bu Yakup'tan Yusuf'a, Yusuf'tan Yakup'a bir kanal olmuş oluyor, evet. Bir gömlek parçasıyla.
Bu çok var aslında, bunun örneği değil mi hocam? Tabii. Yani işte Hacerül Esved taşını Hazreti Ömer Efendimiz'in.
Çok güzel bir örnektir hocam.
Biliyorum ki, tabii ki sen bir taşsın.
Taşsın.
Ama değil mi ki Hazreti Muhammed sana dokundu, sana iltifat etti. Evet. Ben de onun için sana iltifat ediyorum.
Asıl duruş bu işte hocam. Bu gömlekteki duruş da bu. Eyvallah. Aslında işin arka planında nübüvvet var, peygamberlik var. Aslında oradaki gözü açan peygamberliğin mucizesi. Orada bir mucizenin ortaya çıkması meselesi var. Allah-u Teala o mucizeyi gömleğin içine saklamış.
Yine Kabe'de böyledir.
Kabe'de böyledir. Hazreti Ömer Efendimiz'in inneke hacerun la hacer ma ra'itun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma kabbalduke ma ra'im ebeden dediği o hadise, ya ben seni asla öpmezdim diyor. Allah Resulü'nü gördüm şu gözlerle seni öperken diyor. Yani aslında iltifatım sana değil. İltifatım Allah'ın Resulü'ne olan bir iltifattır. Çünkü o sana değer verdi. Ben de sana o değer verdi diye değer veriyorum. Çok güzel bir adab öğretiyor bize aslında. Eyvallah. O zaman Müslümanlara düşen, yani iman ettim diyenlere düşen, Allah Resulü'nün hoşlandıklarıyla hoşlanmak, peygamberlerin hoşlandıklarıyla hoşlanmak, Allah'ın ve peygamberlerin, özelinde Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın hoşlanmadıklarından da uzak durmak, onlardan kaçınmak ve sakınmak. Aslında bize geniş anlamda bu gömlek bunu öğretiyor. Evet. Yani bir neticede biraz önce söylediğimiz gibi 1600-1700 kilometreden kokusu duyulan bir gömlek aslında marifeti kendisinde değil. O marifetin arkasında Cenab-ı Hakk'ın icazı vardır, mucizesi vardır. Peygamber mucizesi olarak karşımıza çıkar. Hazreti Yakup Aleyhisselam, eğer bana deli demeyecekseniz, yani levle en tüfennidun, yani şayet benim aklımdan hani zorum var bu adamın demeyecekseniz, bunamış demeyecekseniz, ben size böyle bir itirafta bulunmak istiyorum diyor. Burada tabii kardeşler, biraz önce söyledik, gelen kardeş elindekinden gafil. Orada şöyle bir ifade kullanıyorlar onlar. Burası mühim. Diyorlar ki kalu tallahi inneke lefi dalalikel kadim. Yani sen eskiden bir hata ettin. Bir yanlış üzere bir fikir beyan ettin. İşte Yusuf ölmedi dedin. Hala aynı şaşkınlığında devam ediyorsun. Yani aynı yanlışında devam ediyorsun. Anlamında onlar asıl kendi gafletlerini, şaşkınlıklarını, kendi yanlışlıklarını babalarına yüklüyorlar. Yani şunu söyleyemiyorlar, ya babamız peygamberdir. Böyle bir şey söylüyorsa acaba bildiği, bizim bilmediğimiz. Çünkü demişti, benim bildiğim siz bilmiyorsunuz demişti. Bakın şunun için söylüyorum. Eğer nefs öne geçerse, akıl tek başına kalırsa, yani kalpten ve nas'tan uzaklaşırsa, Kur'an ve sünnetten uzaklaşırsa, gözünün önünde hakikat gerçek de olsa onu anlayamıyor.
Ki baban peygamber.
Babanız peygamber. Ya bir peygamberin evladı olarak, yani Hazreti Peygamber'in kızını uyardığı gibi, babanın peygamberliğine güvenme dediği gibi, yani yaptığın şey eğer dünyevileştiriyorsa seni, dünyaya meylettiriyorsa, nefsin de senin, şeytan da senin devreye girdiği zaman yoldan çıkmana sebep olacaktır. Aman ha uyanık olun demek istiyor aslında.
Baban peygamber,
baban olsa, peygamber da. Olsa da. O yüzden bizim burada bu hadiseden anlamamız gereken herhalde asıl nokta burası. Yani bir peygamber çocuğu olmak nasıl ki hakikati görmeyi sebep kılmıyorsa, gerekli kılmıyorsa, çünkü orada kalp esastır. Hatırlayalım, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu binmedi, gemiye binmedi. Niçin? Hatta ayet ne dedi? O senin ehlin bile değildir dedi. Yani ailelikten çıkarıyor Cenab-ı Hak. Yani bağ iman bağı. Bu olmayınca, uzaklaşınca gözler körelmeye başlıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam bunu bildiği için onlara ne diyor? Şayet bana deli demeyecekseniz, şayet benim aklımı bunamış demeyecekseniz, şayet bana şaşırmışsın demeyecekseniz söylüyorum bunu diyor. Yani bana bunu demeyin. Çünkü bir hakikat böyledir. Allah tarafından bildirilen haliyle. Tabii sonra gömlek geldi hocam. Hazreti Yakup Aleyhisselam gömleği aldı. Gözüne koyar koymaz gözü eskisi gibi, hatta daha güzel görmeye başladı. Evet. Ve Hazreti Yakup Aleyhisselam buradaki sözü, ben size dememiş miydim? Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Allah tarafından bazı şeylere sahibim. Tabii bu fetanetini gösteriyor Hazreti Yakup Aleyhisselam. Yani neticede çocuklarını gönderdi. Zaten mektup onda bir ışık yakmıştı. Mektup onun zihninde bir aydınlık ortaya çıkarmıştı. Ve ardından da müjdeci Yahuda'ydı. Getirdi. Getirdikten sonra da yüzüne sürdü. O yüzüne sürünce göz açılmış oldu. Bu tabii Yakup Aleyhisselam'ın gözündeki o fevkaladelik hali, Mevlana Hazretleri'nin burada ifadeleri var. Kendisine mahsus bir haldi diyor. Yani diğerlerine nasip olmadı bu. Hazreti Yakup Aleyhisselam gözü kapalıyken hakikati görüyor. Ama kardeşler gözü açık. Hatta büyük kardeş Yahuda elinde gömlek olmasına rağmen hakikati göremiyor. Demek ki hakikati görmek için zahir göz yetmiyor hocam.
Kalp gözü.
Kalp gözü de gerekiyor. Maneviyat gerekiyor. O da bir nasip işi, kalp işi. Yine kendi hususiyetlerini Yusuf Aleyhisselam'da gördüğü için bir gönül kayıklığı olmuştu. Bu da olmalı hocam. Yani bir insan gerçekten bir insanı seviyorsa imanının güzelliğiyle sevmeli bence de. Hmm. Yani aslında bize öğretilen şeylerden bir tanesi bu. Mevlana Hazretleri çok güzel söylemiş. Yakup kendi hususiyetlerini Yusuf'ta görünce gönlü ona kaymıştı. Yani bize de bir ders bu. O zaman fuhşiyatta olan kunu ma sadıkın buyurulur ya ayette, el meru me'amene habbe buyurulur hadiste. Güzel insanlarla, bize güzeli teşvik edecek, güzele teşvik edecek insanlarla bir arada olmak, onlarla beraber yatıp kalkmak tabir yerindeyse asıl esas olmalı. Yani diğerlerine mümkün mertebede kapı açmamak lazım. Çünkü yanlarında çok durdukça Efendimizin ifadesiyle körük çekenin yanında duran is kokar buyuruyor Peygamberimiz. Ama eyvallah, misk kokusu satan adamın yanında duran da misler gibi kokar diyor Peygamberimiz.
Eyvallah.
Yine bir cazibe vardı. Bundan dolayı koku uzaktan Hazreti Yakup'a gelmişti, Hazreti Yusuf'un kokusu şekliyle diye Hazreti Mevlana'nın ifadeleri var. Burada yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıymetini ne köle tüccarı bildi, ne saraydaki aziz ve azizin karısı bildi. Yusuf Aleyhisselam'ın kıymetini yine o kıymeti bilecek, nübüvveti bilecek olanlar bildi. Ve bu haliyle Hazreti Yusuf babası ve iman edenlerin kıymetiyle ve kendisine iltifaten Mısır'da o kıtlıktan kurtarıp tedbirleri alma adına ona değer yükleyenler bildi. Yani saraydan zindana geldiğini nasıl görenler bildi.
Evet.
Bir diğer mesele de Hazreti Mevlana'nın asıl bize vermek istediği buradaki ders ve hatırlattığı ders, kul sahibini unuttuğu zaman artık kıyameti kopuyor. Şöyle ifade ediyor Mevlana Hazretleri: çok alim vardır ki irfandan nasibi yoktur. İlim hafızı olmuşlardır da Allah'ın Habibi olamamışlardır.
Eyvallah.
Asıl gaye bu olmalı hocam. Ve ilmiyle amil olmak da herhalde Mevlana'nın ifadesiyle böyle olmalı.
Kitap yani yüklü
merkepler gibi olmamak lazım.
Eyvallah. Hocam önümüzdeki hafta vuslatı konuşacağız.
İnşallah hocam.
Allah nasip
İnşallah.
Ederse.
Peki.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam'ın artık kavuşmasını birbirine 40 yıl sonra, değil mi hocam?
Evet.
40
evet.
yıl sonra böyle kucaklaşmalarını konuşacağız ve ondan sonraki yaşanan hadiseleri sizden dinleyeceğiz. Bu haftalık müsaade isteyelim.
Estağfurullah. Allah razı olsun.
Teşekkür ediyoruz.
Ben gönlünüze
sağ olun.
Çok sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Bilal Silsilesi programındaydık kıymetli hocam. Erhan Turan'la birlikte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.